Ayrım 6.
Yakup Kadri hüküm gecesinde yer yer başarılı oluyor. Ahmet Sami'nin vurulmasını anlattığı bölüm, Hürriyet ve İtilaf Fırkası yararına Ferah Tiyatrosu'nda verilen müsamereyi anlattığı sayfalar, Kamil Paşa'nın İngiltere kral ve kraliçesiyle çektirdiği fotoğrafı iktidar mevkiine gelmek için kullanması, çağrışımları bakımından Sırrı Bey'le Ahmet Kerim'in Ziva Sokağı'ndaki evde geçirdikleri gece ve benzeri bu arada anılabilir. Ama bir bilgi döktürmek isteyişi var, felaket. Bunun için Hüseyin Cahit Yalçın'ın romanının sonuna alınan iki yazısından ilkini okumak gerek. Hüküm Gecesi anlattığı tarihsel gerçekler açısından ilginç, roman olarak güçsüz bir eser. Ankara. Ankara'yı 1934'te yazmış Yakup Kadri Karaosmanoğlu. 1889 doğumlu olduğuna göre 45 yaşında. Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomorre. Yaban daha önce yayımlanmış romanları. 1922-1932 arasında Ankara'dan sonra da zaten 3 roman yazmış. Bir Sürgün, Panorama, Hep O Şarkı. Yakup Kadri'nin en kötü romanı öyle sanıyorum. Ankara. Romanın beni ilgilendiren yanı Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında Ankara'nın toplumsal yapısındaki gelişmeleri, milli mücadeleye katılmış yurtsever öncülerin zaferden sonraki tutumlarını göstermesi. Bunun için yıllarca önce okuduğum romanı yeniden okudum. Remzi Kitabevi 3. baskı 1964. 3. baskıya yazdığı ön sözde Yakup Kadri, kitabın birinci bölümünde belirtmeye çalıştığım milli mücadele ruhundan hemen hiçbir iz bulamıyorum diyor. Ya son bölümde hayalini kurduğum Türkiye'nin gerçekleşmesine doğru bir gelişme olmuş mudur sorusuna, hala romanımın ikinci bölümünde verdiğim ve karikatürünü yaptığım Ankara'nın içinde tepinip durmaktayız cevabını veriyor. Bu durumun nedenini de şöyle açıklıyor. Ben o zamanlar bir gün gelip öleceğini aklımdan bile geçirmediğim, ne akıl dememek elde değil, Atatürk'ün öncülüğü ve rehberliğiyle bu ideal Türkiye'ye 20 yıl içinde varacağımızı umuyordum. Roman 3 bölüm. Birinci bölüm 1921'de geçiyor. Ankara, milli mücadele havası. Bir yandan ikinci bölümde adam akıllı değişecek tipler tanıtılıyor. Binbaşı Hakkı Bey, Mebus Murat Bey, Şeyh Emin. Bir yandan da Ankara yerlilerinin gözünden Ankara'da yeni yeni başlayan değişikliklerin eleştirisi veriliyor. Hanımların saç kestirmesi, atla dolaşma, kısa fistanlı çorapsız karılar. Ve Ankara'daki yoksunluklara bir örnek. Canına yandığım, arattım, arattım, bayat mayat bir şişe bira bulduramadım. Bunu söyleyen bir milletvekili. Murat Bey, bu arada Atatürk'ün evinin sadeliği özellikle belirtiliyor. Sayfa 58. İkinci bölüm 1927'de geçiyor. Miralay Hakkı Bey, milli mücadeleden sonra ordudan ayrılmış, hemen bir şirketin meclisi idare reisi oluvermiştir. 97. sayfa, Hakkı Bey'i yabancı şirket temsilcilerinden komisyon alabilen bir mutavassıt olarak görürüz. 1921'de milletvekili olarak gördüğümüz Murat Bey de arsa spekülasyonu ve taahhüt işleriyle yükü tutmuş, milletvekilliğinden çekilmiştir. Sosyeteye girme çabası içindedir. Yakup Kadri yılbaşı balosu dolayısıyla Yeni Ankara Sosyetesi ile halkın arasındaki uçurumu ve çelişkileri belirtir. Yorganlı köylü, sayfa 105, ile bir zamanların yobaz Şeyh Emini, sayfa 111. Bu 6 yıl boyunca değişen şeyleri ve aynı kalan halkı betimlemek için kullanılır. Yakup Kadri'nin anlatımıyla 3. bölüm, bu kısımdaki Ankara ve Türkiye yazarın o vakitler hayal ettiği Ankara ve Türkiye'dir. Romanın kadın kahramanı Selma Hanım her bölümde ayrı bir erkekle evlidir. 1. bölümde bankacı Nazif'le, onu pek mıymıntı bulduğu için ayrılır. 2. bölümde Hakkı Bey ile evlenir. Ne var ki Hakkı Bey o eski kahraman Hakkı Bey değildir. Selma Hanım'ın gözünde artık bir kukladır. 3. bölümde Selma Hanım'ı idealist Neşet Sabit'le evli görürüz. Bu idealist Neşet Sabit'in sonradan ne hale geldiğini, bakan olabilmek için nasıl bir politikacı olduğunu, sonunda CHP'den ayrılarak DP'ye geçişini Yakup Kadri panoramada anlatır ama artık işe Selma Hanım'ı karıştırmaz. Selma Hanım, Neşet Sabit'in dönekliklerine kızarak ondan ayrılmaya kalkışmaz. Yaşı ilerlediği için olacak. Ankara alabildiğine zayıf bir roman. Tamamıyla şematik. Bir Atatürkçünün milli mücadele yıllarını yüceltmesi. O yıllarda hiçbir çıkar gözetmeksizin yurtları için çalışan kimi subayların ve politikacıların zaferden sonra sermaye çevreleriyle ilişkileri ya da arsa spekülasyonu gibi, taahhüt işi gibi işlerle zenginleşmeleri. İnkılaba boş vermeleri karşısında üzülmesi. Bu kadarla kalsa iyi. Ama Yakup Kadri 3. bölümde kendini üzen bu sürecin ekonomik, toplumsal, siyasal nedenlerine eğileceğine, hayal ettiği Ankara'yı ve Türkiye'yi anlatmaya koyuluyor. Nasıl bir Türkiye Yakup Kadri'nin hayal ettiği Türkiye? Yakup Kadri 1934 yılında 1937-1942 arasını hayal ediyor. Selma Hanım büyük bir kız müessesesini idare etmektedir. Neşet Sabit, İçtimai Mükellefiyet Teşkilatı'nın durup dinlenmek bilmeyen üyelerinden biri. Gelecek sene açılacak olan Büyük Devlet Tiyatrosu'nda ilk oynanacak eser onun 2 yıldan beri üstünde ihtimamla çalıştığı 4 perdelik bir komedisi idi. Sayfa 165. Betondan ve kara Ankara taşından yapılan stadyumdaki yarışlar, senfonik konserler, sergiler, halk evinin gittikçe gelişen temsilleri, sayısı çoğalan kalabalık sokaklar. Tarih ve dil cemiyetleri birleşip bugünkü Türk Akademiyası'nı meydana getirdi ve bütün direktiflerini Yüksek İktisat Enstitüsü'nden ve halk evlerinden alan bir içtimai mükellefiyet teşkilatı, dünkü İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'ni tamamladı. Ancak bu suretledir ki kültür ve umran şiarları yalnız masalar başında ve kağıt üstünde şeyler mahiyetinde kalmaktan çıkıp taze bir milli hamle halinde bütün memlekete dağıldı. Sayfa 169. Yeni Türk neslinin idrakinde artık sınırla gümrük birer eş kelime oldu ve millet iktisadiyatı prensiplerine aykırı hareket edenlere bir asker kaçağı, bir bozguncu gözüyle bakılmaktadır. Sayfa 170. Nice kötü adetler, gayrimilli cereyanlar, tereddi ve irtica unsurları bu sayede matbuatın düzelmesiyle Yeni Türk cemiyetinin bir köşesinde barınamaz oldu. Sayfa 171. Sinemalar milli davalara hizmet eden satirik ve epik filmler yapmaya başlamışlardı. Sayfa 171. Hele Anadolu'nun bir yerinde bir bataklık kurutuluşunu, yeni bir demir yolu hattı üstünde ilk trenin işleyişini veya Seyhan sahasındaki pamukların Kayseri bez fabrikalarına gelip oradan beyaz patiska veya renkli basma halinde çıkışını gösteren milli aktüalite filmleri, sinema sallerini alkış ve sevinç çığlıkları ile çın çın çınlatıyordu. Sayfa 171. Yakup Kadri işçi sorununu şöyle çözüyor. Türk işçileri, Türk mühendisleri Avrupa'daki arkadaşları gibi bedbahta değildiler. Eski romanın esir sürüleri gibi bin bir minnet ve cefa altında, bin türlü mahrumiyetle ruhları ve suratları ekşimiş, içkiden, açlıktan, bütün insani faziletlerini kaybetmiş Avrupa proletaryasının sefalet ve felaketinden Türkiye'de eser görülmüyordu. Türkiye'de işçiler birer devlet memuru idi ve yüreklerinde bir devlet memurunun haysiyetini ve karını, mesuliyetini taşıyorlardı. Başlarında patron diye bir bela yoktu. Kimsenin esiri değildiler. Yalnız memleketin hizmetçisi olduklarını ve alınlarından akan terin vatan topraklarına bereket getirici bir rahmet gibi yağdığını biliyorlardı. Onun için her biri insana harp saflarındaki neferler gibi birer kahraman heybetinde görünüyordu. Bunlar arasında binlerce kadın da vardı. Sayfa 172-173. Ya köylü sorunu diyeceksiniz, o da şöyle oluyormuş. Büyük bir kısmı içtimai mükellefiyet teşkilatının kooperatif şubeleriyle toplulaştırılmış bu köylüler kooperatif şeklinde çalışıp yaşıyorlardı. Bunların her pazar gününün akşamında kadınla erkekli, çoluklu çocuklu, şen kalabalıklar halinde şarkılar söyleyerek köylerine dönüşlerini seyretmek başlı başına bir zevk ve saadetti. Artık bunlar arasında eskisi gibi kirli paçavralara sarılmış dilenci kıyafetinde hasta, sakat, sıtmalı ve kavruk köylülere hiç rast gelinmiyordu. Sonra yalnız köylüler için kurulmuş büyük istihlak kooperatiflerinde giyim ve kuşama ait şeyler devlet fabrikalarından o kadar ucuza satılıyordu ki her köylü bir aylık ekonomiyasıyla bütün bir yıl için tepeden tırnağa kadar giyinip donanabilmek imkanını kolaylıkla temin ediyordu. Sayfa 175-176. Görülüyor ki Yakup Kadri kalkınma sorununa sadece teknik ve ekonomik bir sorun olarak bakıyor. Oysa yaşanan yılların kuramsal tartışmalara yer bırakmayacak bir açıklıkla gösterildiği gibi, kalkınma sorunu her şeyden önce bir siyasal sorundur, siyasal iktidar sorunudur. Yakup Kadri işin bu yanını kurcalamaktan neredeyse korkar gibidir. Seçme seçilme gibi sözcükleri hiçbir zaman kullanmaz. Birazcık demokratikçe bir kuruluş olması gereken bir belediye çalışmasını Neşet Sabit'in oyunu aracılığıyla yerin dibine batırır. Belediyede kasabanın inkişafıyla alakalı bazı mühim meseleler konuşulacaktır. Ama her önemli soruna birkaç üye hemen karşı çıkıyor. En azından o girişimi ileri bir tarihe erteletiyorlar. O vakit anlıyoruz ki itiraz edenlerin bu işlerde müdafaa ettikleri kendi şahsi menfaatlerinden başka bir şey değildir. Sayfa 187. Her konuda iyimserliği gülünçlüğe vardırmaktan kaçınmayan Yakup Kadri, halkın kendi kendini yönetmesine bir türlü katlanamamaktadır. Yakup Kadri romanını 1934'te yazmış dedik. 1932-1934 yılları Yakup Kadri'nin de içinde bulunduğu Kadro dergisi yıllarıdır. Yakup Kadri Ankara ve Türkiye'yi hayal ederken öyle sanıyorum büyük ölçüde Kadro hareketinden etkilenmiştir. Yakup Kadri'nin Ankara'da işçi sorununa nasıl bir çözüm getirdiğini gördük. Hepsini devlet memuru yapıyor, böylece patron belasını ortadan kaldırıyordu. Panoramada inkılapla ilgili bir yığın tartışma var ama bu tartışmaların baş köşesine şu söz bağdaş kurup oturmuştur. Sınıf mücadelesini bilmeyiz, zira Türk cemiyeti zaten yalın kat bir binadır. İkinci baskı sayfa 95. Taner Timur Türk Devrimi ve Sonrası 1919-1946 adlı eserinde kadrodan söz ederken kadroculardan alıntılar yaparak onların en önemli görüşlerini şöyle özetliyor. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nde milli hakimiyet, Fransa'da olduğu gibi parlamenter rejim içinde değil, bir kadronun milli rehberlik formu içinde gerçekleşmelidir. Kadro ise milletin heyeti umumiyesini bağlayan, siyasi ve iktisadi kayıtlara karşı milletin heyeti umumiyesinin isyanı demek olan bir milli kurtuluş hareketinde. Bu hareketi duyan, koruyan ve yaşatan ileri unsurların rehber teşkilatıdır. Bunun böyle olmasının nedeni de Türkiye'de bir sınıf kavgasının olmayışı ve Türk devletinin bir sınıf devleti niteliğini taşımamasıdır. Sayfa 214-215 ve Taner Timur'un kadrocular hakkındaki yargısı. Kısaca kadrocular devlet müdahaleciliğini ve devlet kapitalizmini ekonomiye egemen kılmak ümidiyle Atatürk'e hizmetlerini sunan orta sınıf kökenli küçük bir kadrodurlar. Sorunları idealist düzeyde ve sınıf kavgasının dışında ele aldıkları için pek küçümsemedikleri sınıf kavgası sonucunda tasfiye olmuşlardır. Sayfa 219. Korkut Boratav ise kadro hareketini şöyle değerlendiriyor. Kadro hareketinin oldukça sistemli bir küçük burjuva radikalizmini temsil ettiği, kanımızca yanlış olmasa gerek. Türkiye'de devletçilik, sayfa 217. Öte yandan kadrocu tezlerin resmi çevrelerce benimsenmemesinin ana nedeni 1932-1939 döneminde, yani devletçi uygulamaların en hızlı olduğu yıllarda dahi, iktisadi konulardaki resmi görüşlerin hiçbir zaman bir küçük burjuva radikalizmine angaje olmamış bulunmasından doğmaktadır. Devletçiliğin resmi yorumundaki sistemsiz, tutarsız ve pragmatik görünüş, bu yorumun sermaye ideolojisiyle küçük burjuva ideolojisi arasında daha çok birincisine meylederek, yalpalanmasından geliyor olsa gerek. Siyasi iktidarın sınıfı niteliği belli bir yönde değişmedikçe, kadrocu görüşlerin resmi görüşler haline gelmesine imkan yoktu. Sayfa 219. Bu alıntılar Yakup Kadri'nin hayalleri ile kadronun düşünceleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur sanıyorum. Yakup Kadri 1934 yılında romanını yazarken gerçeklerden kaçmak, hayallere sığınmak istiyor. Bu tutumun nesnel nedenlerini saptamak olanağı var mı? Yakup Kadri O Cennet Türkiye hayalini kurarken aynı yıl polis vazife ve selahiyetleri kanunu çıkıyordu. Bu kanunun ünlü 18. maddesi şöyle: fevkalade hallerde ve devletin emniyet ve selametini ve içtimai nizamı tehdit ve ihlal kabiliyetini haiz vaziyetlerde, bu hal ve vaziyetleri ihdas edeceklerine veya devamına müessir olacaklarına şüphe edilenleri sebep ortadan kalkıncaya kadar polis nezaret altına alabilir ve umumi ve hususi nakil vasıtalarına vaziyet edebilir. Bu hal ve vaziyetin ve devamının takdiri en büyük mülki amirine aittir. Kaba Türkçesi şu demek: valilere bireylerin güvenliğini yok etme yetkisi veren bu kanun bir polis rejiminin temelini oluşturmaktadır. Taner Timur, ki yukarıdaki yorumda onun kitabından alınmadır, adını andığım kitabının 195. sayfasında şöyle diyor: kısaca 1932'den itibaren burjuva demokratik hak ve hürriyetlerin tamamen ortadan kaldırıldığı bir baskı rejimi kurulmuştur. Cumhuriyetin kuruluşundan beri nispi olarak korunan üniversite özerkliği de 1933 yılında çıkarılan bir kanunla son bulmuştur. 1934 Türkiye'si bu. Yakup Kadri'nin böyle bir Türkiye'ye gözlerini kapatarak hayal dünyasında yaratmaya çalıştığı Türkiye'nin özetini de yukarıda verdim. Tek şefe sonsuz bir hayranlık, halka ve demokrasiye inançsızlık, o dönemin çoğu yazarları gibi Yakup Kadri'ye de egemen. Ankara başarısız bir roman. Tek ilginç yanı, kendilerine Atatürkçü diyen insanların Türkiye'nin kalkınması konusunda düşündükleri. 1934 yılında Türkiye'de kala kala bir hayal kurma özgürlüğü kalmış. Bunun için olsa gerek, Yakup Kadri de bol bol hayal kuruyor deyip geçmek güç. O hayaller belki bir tutumu iyice açığa çıkarıyor. Halka ve demokrasiye inançsızlık, Türkiye'nin kalkınmasını dar bir kadronun başarabileceği sadece teknik ve ekonomik bir süreç sanmak. Ve işçi sınıfını ortadan kaldırmak için hepsini toptan devlet memuru yapıvermek. Sınıfsal içeriği değişmeyen bir devletin memuru 1934 yıllarının Almanya'sı, İtalya'sı düşünülürse hayal deyip geçmeyin, onun da faşisti var. Bir sürgün. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Bir Sürgün'ü adı çok duyulmuş ama az okunmuş romanlardan. 1937'de yayımlanan romanın 3. baskısının ancak 1980'de yapılabilmiş olması da bunu gösteriyor. Romanın Paris'te geçtiğini duyanlara romanın adı Fransa'ya kaçan bir Osmanlı aydını, Paris'teki Jön Türkler, İttihat ve Terakki gibi şeyler çağrıştırabilir. Roman hakkında kulaktan dolma bilgisi olanların böyle şeyler düşünmeleri olağan sayılabilir. Ama romanı baskıya hazırlayan Atilla Özkırımlı'nın bile kitabın başına yazdığı Bir Sürgün Üzerine adlı yazıda, meşrutiyetin gerçekleşmesinde önemlice payları olan Jön Türkler, bunların Paris'teki yaşayışları ve eylemleri romanın çatısını oluşturur demesi yadırgatıcı. Cevdet Kudret de Bir Sürgün'ü şöyle tanıtıyor: İkinci Abdülhamit'in baskılı yönetimiyle savaşmak için Fransa'ya kaçan Jön Türkler. Bakınız, Türk Edebiyatı'nda Hikaye ve Roman, 2. cilt, 2. baskı, sayfa 115. Bir Sürgün'ün Birikim Yayınları arasında çıkan 3. baskısı 251 sayfa. Bu 251 sayfa içinde Paris'teki Jön Türklerden sadece 7 sayfada söz ediliyor. Yakup Kadri, 170. sayfada romanın kahramanı Doktor Hikmet'in ara sıra vatan hasretine benzer bir elem duyunca Jön Türkleri aradığını açıkça söylüyor. Jön Türklerin Paris'teki bütün eylemleri romanın 2,5 sayfasında anlatılır. Ahmet Rıza ve arkadaşları haftanın 3-4 günü öğleden sonra Cafe Softlut'un hep aynı köşesinde oturarak hep aynı şeyleri konuşurlar. Abdülhamit ağır hastaymış. Bir suikast hazırlanmaktaymış ama meydana çıkmış. Sayfa 138. Yakup Kadri, Doktor Hikmet'in Paris'e kaçış nedenine birkaç kez değinir. Bunların en ilginci 243. sayfadadır. Şimdiye kadar kendi keyfimden, kendi fantazilerimden, kendi zevk ve heveslerimden başka neye tabi oldum? Buraya kaçışımın sebebi nedir? Sanki İzmir'de beni tazyik mi ediyorlardı? Bütün manasıyla bir sürgün şartları içinde mi yaşıyordum? Haydi canım, hep laf. Paris'i görmek hevesi, gezmek, eğlenmek arzusu, bir takım maceralara atılmak iştiyakları. Buna da bir fikri cila vermeye çalışıyorum fakat işte tutmuyor. Doktor Hikmet tıbbiyeyi bitirince İzmir'e sürülmüştür. Doktor Hikmet bu felaketin sebebini hala pek iyi bilmemekle beraber doğrusu aramaya da lüzum görmüyordu. Belki bu sebebi Doktor Hikmet'in Fransız kitapçı dükkanlarına girip çıkışlarında, hususi Fransızca muallimiyle düşüp kalkışlarında ve Beyoğlu'nun bazı ecnebi muhitleriyle temasa gelişlerinde. Yahut da zavallı babasının zannettiği gibi sadece Ruşeni Bey'in oğlu oluşunda. Çünkü Ruşeni Bey Sultan Murat mensuplarındandı. Bu yüzden aşağı yukarı 28-29 yıldan beri bir nevi göz hapsinde yaşıyordu. Arayıp bulmak kabildir. Sayfa 23-24. Doktor Hikmet'in özgürlükten anladığı serbestçe ecnevi kitapçı dükkanlarına girip çıkmak, sevgili gazete ve mecmualarını herkesin gözü önünde açıp okuyabilmekten başka bir şey değildir. Kışın 3. kordonda Kosti'nin kahvesi, yazın 1. kordonda Kramer birahanesi. Doktor Hikmet'in uğrak yerleridir. Yakup Kadri, Doktor Hikmet'i romanının başında sadece 7 sayfa yaşatır İzmir'de. Bu arada bu istibdat memleketi, Türkiye denilen zindan gibi sözler eder. Böylece Abdülhamit döneminin baskısı sözüm ona verilmiş olur. Aslında Doktor Hikmet okuduğu yabancı kitapların etkisiyle düşlerinde yarattığı bir batıya hayrandır. Yaşadığı toplum, onun için ikinci kordonun sidik ve çürük meyve kokan kaldırımları. Kemeraltı'nın günlerden beri yıkanmamış bir bekar suratına benzeyen sünepe manzarasıdır. Batı demek bu kokulardan, bu sünepe manzaralardan kurtulmak demektir. Yoksa siyasal bir savaşım söz konusu değildir Doktor Hikmet için. Zaten o konuda hiç yormamıştır kafasını. 1904 yılının Temmuz ayında Batı'ya kaçtıktan sonra Paris'te Jön Türklüğü konusunda Ali Kemal'e verdiği karşılık şudur. Jön Türklüğüme gelince kendim için bu sıfatında neyi ifade ettiğini henüz anlayamadım. Sayfa 85. Yüzeysel bir Batı hayranlığı içindeki Osmanlı aydını Paris'te Batı'yı nasıl görür? Toplumları yöneten ekonomik, toplumsal kanunların varlığından habersiz, insanlar nasıl görüyorlarsa öyle. Fransızlar sudan kaçan ve yıkanmayı sevmeyen milletlerin en başında geliyordu. Sayfa 168. Korkunç bir egoizma. Sayfa 136. Küçücük para ve menfaat işlerinde öyle bir bayağılıkları, öyle bir pespayelikleri vardı ki insanı insan olmaktan tiksindirir.